2 dirhem 1 çekirdek. 4. kasesin A yüzü, sayfa no 136'dan devam. Müsabakada amaç rakibin kafasına vurabilmek ve kendisini de darbeden korumaktır. Usta mazrabazlar hiç darbe almadan rakiplerini pes ettirirler ve oyunu kazanmış olurlar. Anlaşılan mazrabazların karşılıklı olarak meydana çıkıp birbirlerine vurmaları ile bu arada düşenler, sendeleyenler ve yuvarlananların halleri hayli ilginç ve komik olurmuş. Yoksa matrak kelimesinin bugünkü anlamı türeyemezdi. Matrak oynayanlara matrakbaz denilir. Bu kelime de daha sonra madrabaz şekline dönüşüp mecaz yoluyla başkasına hile yapan ve onun aleyhine oyunlar çeviren kişiler tanımlamada kullanılmıştır. Elbette ki bunun şimdiki askeri talim hocaları ile bir alakası yoktur. Evliyaya göre matrak oyununun 160 çeşidinden en meşhurları kesme, bağla, sani, kulak, bağla top, topla kafa gibi adlarla anılır ve askeri bir talim olmak üzere Yeniçeri ortalarınca oynanırmış. Elbette bu oyuncuların onları seyreden asker ve siviller içinde taraftarları bulunuyordu. En azından matrakbazların ocaklı ayaktaşları arasında kıran kırana laf düellosuna dönüşen bir rekabet hissinin mevcut olduğu tahmin edilebilir. Hatta belki de vaktiyle onlar bugünkü futbol, basketbol, buz hokeyi, polo, handbol vesaire maçları gibi seyirci topluyorlardı. Kim bilir eski matrabazlar şimdiki bazı futbolcuların piri sanileri bile olabilirler. Bu durumda ara nesil için tulumbacıları ve onların tulumba takımlarını hatırlamak yerinde olur. Maval okumak. Türkçe'de maval okumak diye bir de deyimimiz vardır. Asılsız söz söylemek, faydasız konuşmak, aldatmak, kandırmak, hileye sapmak gibi anlamlar ifade eder. Maval kelimesinin aslı Arapça mevvaldir. Mevval, uzun hava biçiminde bir tür ezgi ve teganninin adıdır. Arapların halk türkülerindeki nakaratları oluşturan ve genellikle uzatılarak söylenen anlamsız yalelli sözleri göz önünde bulundurulursa, mavalin niçin faydasız lakırdı anlamına geldiği anlaşılabilir. Ancak mavalin edebi bir nazım türü olarak da gerek eski Türkmen toplulukları, gerekse Balkanlardaki Türk halklarının edebiyatlarında yaşadığı bilinmektedir. Bunlarda da keza uzun hava gibi mısralar arasında ahengi sağlayan ve ezgiye lirizm katan anlamsız heceler bulunur. Ali Ekrem'in hiç gelmiyor mu guşuna avaze-i ceres, dağlarda bir maval okuyan nim perde ses mısralarında mavalın dağlarda okunduğu gibi bir anlam çıkıyor ki bu onun folklorik özelliğini de yansıtır. Şehirli Arapların gazel ve şarkılarına karşılık bedevi çöl Araplarının mavalları daha tabii ve basit olsa gerekir. Aynı milletin farklı kültür coğrafyalarının ürünleri olarak bunlardan birincisi, işlenmiş ve sanatla yoğrulmuş zengin edebiyat birikimini, ikincisi de yalın şekliyle folkloru temsil eder ve tabidir ki ezgilerinden başlayarak ifade ettikleri manalara kadar aralarında fevkalade büyük farklar vardır. Edebiyat ve şiir, kültür ve birikimine sahip bir şairin ağzından çıkan sanatkârane bir mısra ile çöl mugaylanları arasında deve yavrularını güden bir çocuk yahut kadının anlamlı iki çift söz arasına kattığı yaleyliler arasında elbette ifade ettikleri düşünce, hayal ve fikirler açısından farklılıklar olacaktır. Ve birincisine nazaran diğerine maval kelimesinin olumsuz anlamını yüklemek haksızlık sayılmayacaktır. Maval kelimesinin dilimizde böyle olumsuz bir anlam ile kullanılması Osmanlılar döneminde başlamıştır. O devirde de klasik şairler ve halk şairlerinin söyledikleri şiirler arasında böyle bir fark mevcut idi. Eskiden saz şairlerinin manzumelerine böyle edebi bir değer de atfedilmezdi. Hatta toplumun gözde şiirinin işlenmiş, estetik yapısı belirlenmiş ve klasikleşmiş olan divan tarzı şiir olarak kabul edildiği ve yaz şairlerinin mısralarına da adeta ahenkli bir söz olarak bakıldığı dönemler yaşanmıştır. İşin ilginci, o zamanlar saz şairleri de bu durumun farkındaydılar ve hatta içlerinden biraz tahsil görüp şiir eğitimi edinenler divan şairleri gibi şiir söylemeye yeltenir, klasik tarzda manzumeler yazarlardı. Mamafi sosyal yapıya bağlı olarak farklı edebi muhitlerin meydana çıkışı, her iki şiirin de belli seviyelerde toplum tarafından benimsenmesine zemin hazırlıyordu. Ancak dikkat buyurulsun ki, dilimizin bir deyime ihtiyacı olduğunda temel yapının haricinde bir örnekle maval okumak deniliyordu da mesela türkü çığırmak denilmiyordu. Halbuki mavaldeki teganni özellikleri pek çok Anadolu türküsü ve uzun havasında da pekala mevcuttur. Şöyle nakaratları arasına of of diye başlayıp aman amanlarla devam eden ezgilerin karıştığı türkülerimizin sayısı az mıdır sizce? Dilin mantığı kendisine has olan her şeyi korumaya ve himayeye gayret eder de olumsuz bir anlam için yabancı bir kültür malzemesini kullanmaktan çekinmez. Yani dil kendisine saygı göstermeyenler için türküyü çok görür de sonunda onlara maval okutur. Molla Kasım. Son zamanlarda sık sık duyduğumuz isimlerden biridir Molla Kasım. Daha ziyade ortalığın toz dumana döndüğü zamanlarda onu sahnede görürüz. Her kafadan bir sesin çıktığı dönemlerde gidişata nizam verme adına ortalıklarda işleri karman çorman eden birileri var ise bilin ki o Molla Kasım'dır. Onun çalışma alanı fevkalade geniştir. Her konuyu bildiğini, her işten anladığını kendisi söyler. Edebiyattan siyasete, ekonomiden çevre sorunlarına, terliksi hayvanlardan kımıl zarlısına, aerodinamiklerden bilgi işlem casusluğuna vesaire her konuda Molla Kasım kendini topluma adamış bir baba yiğittir. Bilumum Tabakat kitapları onun ilk atasının yine Molla Kasım ismiyle Yunus Emre çağında yaşadığını zikrediyorlar. Rivayete göre bizim Yunus hayatı boyunca 3000 manzume yazmış. Daha sonra bazı Yunus hayranları tarafından bunlar bir deftere kaydedilmiş ve elden ele dolaşır olmuş. Nihayet bir gün Molla Kasım'ın eline de tutuşturulmuş. Bizimki şiir okumak için öyle her mekan ve her zaman uygun değildir. Elbet ki dem gerek hem dem gerek diyerek torbasını bılırcından, patlıcanda, helvadan, peynirden, armuttan, peksimetten bilumum azıkla doldurmuş, Yunus divanını da pekmez dolu kabakçenin altına sıkıştırıp bir ırmak kenarına postunu sermiş. Azıklarını pişirmek için bir ateş yakıp çimenlerin üzerine sırt üstü yayılmış. Bir yanda alevlerin çıtırtısı, diğer yanda ırmağın şırıltısı. Tamam demiş, işte şimdi şiir okunacak vakittir. Bir tane okumuş, dudak bükmüş. Vaiz misin mübarek demiş. Hemen yırtıp atmış suya. Başka bir tane okumuş, burun kıvırmış. Fazla doğrucu bu dahi deyu atmış onu da ateşe. Gel keyfim gel bir suya bir ateşe derken 2000 sayfayı eriyip gitmiş elinde. İşte tam o sıra dil birden gözleri fal taşı gibi açılıvermiş. Meğer Yunus onun adına da bir beyit yazmışmış. Şöyle, derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme, seni sıygaya çeker bir Molla Kasım gelir. Molla bunu okuyunca tövbe etmiş, kendisinin cahilliği kadar Yunus'un ermişliğini de bir hakkın anlamış ama olan da Yunus'un 2000 şiirini olmuş. Mamafi Yunus'un o 2000 şiiri yine de boşa gitmemiş. Binini sularda balıklar, binini de gökte melekler okur odururlarmış. Modern Molla Kasımlara bakarak büyük büyük atalarının gösterdiği bu insaf ve pişmanlığa rahmet okumak müstahap olur sanırım. Muhavere-i Tebabüliye. Efsaneye göre Nuh'un torunları gökyüzüne tırmanmak için birçok kattan meydana gelen ve son katı tapınak olarak düzenlenen bir kule yapmışlar. Gökyüzünü hakimiyeti altına almak isteyen insanın kendini beğenmişlik ve nefsine güvenini simgeleyen bu kule hakkında Tevrat ve İncil ile Yunan mitolojisinde de değişik varyantlar vardır. Babil Kulesi yapılırken Allah Teala kendisine şirk koşmak üzere yapılan bu binada çalışanların dillerini değiştirmiş, insanlığın dağılması ve hiçbiri diğerinin dilini anlamaz olmuşlar. Onun için kimsenin birbirini anlamadığı konuşmalara muhavere-i tebabüliye, yani Babillilerin konuşmaları denilir. Ve bu söz eskiden beri halk arasında bir deyim olarak kullanılır. Her kafadan bir sesin çıktığı, kalabalık bir mekanda meclis adabını çiğneyerek ikişer kişinin birbirleriyle lafladığı ve seslerin bir uğultuya dönüştüğü durumlar tam da muhavere-i tebabüliye sayılır. Musul çeşmesinden su içmek. Musul'da Yunus Nebi zamanından kalma bir çeşme varmış. Suyundan içen masumlara şifa, zalimlere zehir olurmuş. Ne zaman şehre bir zalim vali gönderilse, halk bir müddet sonra onu götürüp bu çeşmeden su içirirler ve birkaç günde göçürterek zulümden kurtulurlarmış. Musul'un zarif kişizadeleri arasında zalimlere karşı içtiğin Yunus Nebi çeşmesi ola demek bir darbu mesele olmuş. Garip olan o ki zalim valilerin hepsi bu sözü nezaketle söylenmiş bir dua sanıp Allah razı ola cevabını verirlermiş. Dilimize Osmanlı kültüründen yansıyan bu deyim de zalim yöneticiler hakkında hala kullanılmaktadır. Münasebetsiz Mehmet Efendi. Hiç uygun olmayan bir vakitte, hiç uygun olmayan bir hareket yapan yahut laf söyleyenler hakkında kullanılan bu deyimin hikayesi şöyle. Sultan II. Mahmut devrinde Mehmet Efendi isminde bir zat yaşarmış. Münasebetsizlikle şöhret bulmuş. Padişah bir gün onu dinleyip münasebetsizliğinin derecesini ölçmek istemiş. Efendiyi huzura getirmişler. Uzunca bir sohbet olmuş ama adamda hiçbir münasebetsizlik yok. Nihayet sohbet sona erip Mehmet Efendi birkaç kese ihsan alarak oradan ayrılmış. Aradan günler geçmiş. Sultan Murat Babali'yi teftişten döndüğü bir sırada faytonuyla Cağaloğlu yokuşunu çıkmaktayken Mehmet Efendi arabacıya seslenmiş. Hünkâr'a arzım vardır, bildiriniz. Sultan Mahmut sesi tanıyıp galiba önemli bir maruzatı var diyerek arabacısına bir lahza beklemesini söyler. Ne var ki yokuşun en dik olduğu noktada durmuşlardır ve atların orada zapt edilmeleri zordur. Ayakları yokuş aşağı kaymaya başlar. Mehmet Efendi gayet sakin sorar. Padişahım, acaba zurna çalmasını bilir misiniz? Padişah biraz şaşkın, biraz da meraklı. Hayır, bilmem der. Bendeniz de bilmem efendim. Öyle mi der padişah, sözün sonunu bekleyerek. Bu sırada fayton da geri geri kaymaya başlamıştır. Mehmet Efendi devam eder. Evet efendimiz, Bursa'da halamın damadının bir yaşlı teyzezadesi vardır. O da zurna çalmasını bilmez efendimiz. Ya, vallahi efendimiz, hatta arabanın yokuş aşağı gideceğinden korkan Sultan Mahmut dayanamayıp adamlarını çağırır. Çekin şu münasebetsiz Mehmet Efendi'yi yolumdan, yoksa ya ben bayılacağım yahut atlar. Mürekkep yalamak. Uzun yıllar tahsil görmüş, ilim öğrenmiş kişiler hakkında mürekkep yalamış derler. Bu deyim bize matbaadan evvelki zamanların el yazması kitapları ve hattatları yahut müstensihlerinden yadigardır. El yazması kitapların sayfaları hazırlanırken pürüzleri kaybolsun ve kalemin kayganlığı sağlansın diye parşömenlerin üzeri aher denilen bir tür sıvı ile cilalanır, ardından da mühürlenirmiş. Aher yumurta akı ve nişasta ile hazırlanan muhallebi kıvamında bir hamule olup kağıt üzerinde bir tabaka oluşturur. Kitap kurtlarının pek sevdiği aher aslında suyu görünce hemen erir. Aherin bu özelliğinden dolayı eski zamanların hattatları yahut kopya usulü kitap çoğaltan zanaatkârları, yani müstensihler, bir hata yaptıkları vakit onu silmek için, yani mürekkep silgisi henüz icat edilmemiştir, serçe parmaklarının ucunu ağızlarında ıslatıp hatalı harf veya kelimenin üzerine sürerler. Böylece zemindeki aher dağılır ve aherle birlikte hata da kendiliğinden kaybolur gidermiş. Bazen bütün bir cümlenin silinmesi gerektiğinde aynı işlemi tekrarlamak gerekir. Hattatın serçe parmağına gelen mürekkepler Mürekkep ister istemez ziline geçer. Böylece hattat mürekkebi yalamış olurmuş. Mürekkep bezir isinden hazırlandığı için suda çözülmesi tabidir. Bu yüzden el yazması eserler asla su ve türevleriyle temas ettirilmez. Ancak kitap henüz yazılma aşamasındayken mürekkebin bu özelliği hattatların işine yarar. Gerek divitlerinin ucunda kalan mürekkep lekelerini gidermek ve temizlemek, gerekse sayfaya küçük bir tırfil yahut imla koymak için diviti tekrar mürekkebe bandırarak israf etmek yerine ucunu dillerine değdirip ve oradaki mürekkebin çözülüp kullanılmasını sağlarlarmış. Bu durumda da dillerinin mürekkep olması, yani mürekkebi yalamış olmaları kaçınılmazdır. Sonuçta eskiler bir insanın yaladığı mürekkep miktarınca ilminin ziyadeleştiğini varsayarlar ve okuma yazma bilenlerin pek az olduğu çağlarda azıcık da olsa mürekkep yalamış olmayı toplum içinde saygı alameti olarak alırlarmış. Ölür müsün, öldürür müsün? Neticesinden hayret ve şaşkınlık içinde kaldığımız, hoşumuza gitmeyen bir hareket, bir söz, bir düşünce karşısında ölür müsün, öldürür müsün diye yakınırız. Hikayesi şöyledir. Vaktiyle köylünün biri hacca gitmiş. Tabii dönüşte eşe dosta hısım akrabaya hediye getirmek adetten. Herkese miktarınca hediyeler aldıktan sonra köyün ağasını da hatırlamış. Hediye konusunda uzun müddet karar verememişse de ağamız başımızın tacıdır, efendimizdir, ona götüreceğim hediye kendime alacağımdan aşağı olmamalıdır diye düşünerek hacılar adetince bir şişe zemzem doldurup bir faniye yetecek kefenlik bez kestirmiş. Dönüşte yol yordamınca hediyelerini sunmak için ağanın eşiğine yüz sürmüş. Gelin görün ki ağanın kahyası bu durumdan hoşlanmayarak hediyeleri adamın suratına fırlatmış. Bey adam, hiç böyle hediye olur mu? Ben böyle bir hediyeyi şimdi ayağa nasıl takdim ederim? Köylü hulusu kalple ısrar etmiş. Canım kahya, elçiye zeval olmaz. Sen hemen onları odasına götür. Ben bunları bir emekle ta Hicaz'dan getirttim. Biraz tartışmadan sonra kahya razı olmuş ve elinde hediye bohçasıyla ağanın huzuruna girip meramını şöyle arz etmiş. Ağam, sersemin biri Hicaz'dan size kefenlik bez ile gasil suyunuza katılmak üzere zemzem getirmiş. Şimdi ölür müsün, öldürür müsün? Pabucu dama atılmak. Osmanlılar devrinde esnaf teşkilatı ahilik geleneğinin uzantısı olarak belli bir nizam içerisinde ve fevkalade sağlıklı işlemiştir. Her esnaf teşekkülünün bir ketüdası bulunur ve ketüda ve meslek dalının inceliklerini, kanunlarını, yönetim biçimini iyi bilir, esnafın çalışma düzeni ve dürüstlüğünü denetlerlermiş. Esnaf ile ketüda arasında yiğitbaşı denilen bilirkişi konumunda bir esnaf temsilcisi bulunur. Sanatında hile yapanlar olursa yiğitbaşı tarafından tespit edilerek ketüdaya bildirilir ve gerekli cezai işlemler başlatılırmış. Bu bir nevi şimdiki TSE kontrolörlüğü demektir. Herkesin meslek ahlakı ilkeleriyle çalıştığı dönemde bir zanaatkarın yaptığı işte ihmal veya hileye sapması nadir görülen hadiselerdendir. Çabucak bozulan, yırtılan veya çürüyen mallarda bir hile aranır, bulunursa ketüdaya şikayetle ilgilinin cezalandırılması istenirmiş. Takdir edilir ki ayakkabı imalatı bu tür şikayetlere açık bir meslektir. Kısa sürede eskiyen ayakkabının kullanım hatası mı yoksa üretim hatası mı olduğu sık sık tartışma ve şikayet konusu edilmeye başladığı devirlerde çürük çarık yapılan, çabuk sökülen yahut delinen ayakkabılar dolayısıyla ketuda sık sık çarıkçılar yiğit başıcısını çağırıp tahkikat yaptırılır olmuş. Eğer bir imalat hilesi söz konusu ise ilgili usta çağrılır, esnafın ileri gelenleri yiğitbaşı ve diğer meslek temsilcileri huzurunda ketuda tarafından tekdir edilir, aldığı ücretin müşteriye iadesi sağlanır, dava konusu olan ayakkabı da kullanılmamak için dama atılırmış. Bir esnafın yaptığı ayakkabının dama atılması o usta için en büyük ayıp olup meslekteki şeref ve itibarını sıfırlar ve müşterisinin azalmasına yol açarmış. Bu uygulamada bütün esnaf teşkilatı için bir genelleme niteliğinde olup birisi hakkında papucu dama atıldı denilmesi artık o meslekten ekmek yemesinin zor olduğunu işaret sayılmış. Esnafın bu titizlik ile iş görmesi temin edilmiştir. Bu uygulamanın ahi evrandan kalma olduğu, daha o zamanlarda da hatalı malzeme üreten zanaatkarların ahi şeyhi tarafından meclisten çıkarılıp papucunun tekke damına atıldığı ve eti evine yalın ayak gönderildiğine dair rivayetler vardır. Pösteki saydırmak. Nimeti külfetinden az veya elde edilen kârın harcanan emeğe değmeyeceği durumlarda söylenen bir sözümüz vardır. Pösteki saymak. İmkan harici gibi görünen bir şey için boşa gayret sarf etmenin mantıksızlığını anlatır. Vaktiyle İstanbul'un topbaşı bimarhanesine yani akıl hastalarının tedavi edildiği yer, alaylı paşalardan biri idareci tayin olunmuş. Bir müddet tabiplerin tedavi usullerini ve hastaların gidişatlarını gözlemleyen paşa, yavaş yavaş işin içine girmeye, yalnızca idari değil tıbbi konulara da müdahale etmeye başlamış. Koğuşları geziyor, kendince delilerin bu durumlarını inceliyor ve bazılarında hiçbir anormallik görmediği için onların akıllandığını hükmediyormuş. Nihayet onları sınamak için kendince bir usul geliştirmiş, buna göre delileri tek tek huzuruna çağırtıp önlerine bir pösteki koyarak "Say bakalım." diyormuş. "Şu pöstekinin tüylerini ve bize tam olarak söyle." Eğer hasta "Efendim, bu zor iş, hepsini sayamam." diyorsa dışarıya, yok "Baş üstüne paşam" deyip işe koyuluyorsa geri hücresine gönderiliyormuş. Meğer hastalardan biri bir gün "Nasıl sayayım paşa hazretleri" demesin mi? Paşa çar naçar "İşte böyle" deyip pöstekinin kıllarını tek tek sayar gibi yapmış. Onun bu gayretini gören tımarhane tabipleri bu akıllılık testini her ne kadar tıbbi kurallara uygun bulmasalar da mantık kurallarına uygun bulduklarından veya korkudan hiç itiraz edememişler. Paşa zamanla bu işi o kadar ileri götürmüş ki bütün gününü hastalar ve pöstekiler arasında geçirir, hatta hastaneye yeni getirilen hastalara da aynı testi uygulayıp pöstekinin kıllarını saymanın zor olduğunu söyleyenleri deli değildir teşhisiyle geri gönderir, hastaneye kabul ettirmezmiş. O günlerde paşanın arkadaşlarından biri yolda tabiplerden biriyle karşılaşıp sormuş. "Bizim paşa ne yapıyor? Pösteki sayıyor." Püf noktası. Vaktiyle testi ve çanak çömlek imal edilen kasabalardan birinde uzun yıllar bu meslekte çalışan bir çırak kalfa olup artık kendi başına bir dükkan açmayı arzu eder olmuş. Ne yazık ki her defasında ustası ona "sen" demiş. "Daha bu işin püf noktasını bilmiyorsun. Biraz daha emek vermen gerekiyor." Ustasının bu sonu gelmez nasihatlerinden sıkılan kalfa artık dayanamaz ve gidip bir dükkan açar. Açar açmasına da yeni dükkanında güzel güzel yaptığı testiler, küpler, vazolar, sürahiler onca titizliğe ve emeğe rağmen orasından burasından yarılmaya, yer yer çatlamaya başlar. Kalfa bir türlü bu çatlamaların önüne geçemez. Nihayet ustasına gider ve durumu anlatır. Usta, "Sana demedim mi evladım? Sen bu işin püf noktasını henüz öğrenmedin. Bu sanatın bir püf noktası vardır." Usta bunun üzerine tezgaha bir miktar çamur koyar ve "Haydi" der. "Geç bakalım tezgahın başına da bir testi çıkar. Ben de sana püf noktasını göstereyim." Eski çırak ayağıyla merdaneyi döndürüp çamura şekil vermeye başladığında usta önünde dönen çanağı arada sıra da üfleyerek zamanla testiyi çatlatacak olan bazı küçük hava kabarcıklarını patlatıp giderir. Böylece çırak da bu sanatın püf denilen noktasını öğrenmiş olur. Her sanatın incelik gereken nazik kısmına da o günden sonra püf noktası denilmeye başlanır. Rahmet okumak. Rahmet okutmak deyimi aşağı yukarı gelen gideni aratır atalar sözünün karşılığıdır. Kötülükte sonra gelenin önce geleni bastırmış olması halinde rahmet okuttu deriz. Mehmet Akif, "Ağzı meyhaneye rahmet okuturken hele bak, bana gelmiş de şeriatçı kesilmiş avanak" diye yakınırken deyimi pek güzel kullanmış. Türkçe'de bu deyimin nasıl türetildiğine dair şöyle bir hikaye mevcuttur. Hırsızın biri hastalanmış ve sekerat-ı mevt halindeyken Allah'a şu yolda dualar edermiş. Yüce Allah'ım, dünyada nasibim hırsızlıktan imiş. Ne kazandıysam bu yolla kazandım. Çoluk çocuğumun kursağına helal lokma girmedi. O kadar insanın ahını aldım, hakkını yedim. Bu kadar günah ile senin yüce huzuruna nasıl çıkayım? Arkamdan beni hayırla anacak kimse de yok. Bilakis herkes beni lanetle anacak. Affet Allah'ım. Hırsızın delikanlı oğlu da bu hale bakıp babasına demiş ki, baba sen hiç merak etme, ben seni her gün rahmetle andırırım, İçin rahat olsun. Hırsız ölmüş, evin geçim yükü olana geçmiş. Delikanlı babasının mesleğini sürdürmeye kararlı. Başlamış hırsızlığa, ancak babasının aksine girdiği her evi adeta kuruturmuş. İğneden ipliğe ne var ne yoksa alır, ev sahibini çıplak odalar bırakırmış. Öyle bir zaman gelmiş ki evleri soyulanlar eski hırsızı, yani delikanlının babasını arar olmuşlar. Diyorlarmış ki babası da hırsızdı ama Allah rahmet eylesin, ihtiyacı kadar çalardı. Bunun gibi aç gözlü ve arsız değildi. Bir hırsıza da rahmet ancak bu kadar okunur. Sabır çanağı taştı. İyi kalpli bir zenginin genç yaşta vefatı üzerine üzüntüden kısa zamanda hanımı da ruhunu teslim etmiş. Tek varis durumundaki kız çocuklarına amcasını vasi tayin etmişler. Kızın amcası zalim çıkmış ve kızın mallarına el koyduktan gayrı bir de kendini hizmetçi gibi kullanmaya başlamış. Yenge bir yandan, yeğenler bir yandan zavallı kızı hem itip kakıyorlar hem de kendilerine hizmet ettiriyorlarmış. Zamanla çocukcağızı dövmeye de başlamışlar. Bütün ev halkının ayrı ayrı eziyet ve takazalarına, hakaret ve tokatlarına maruz kalan yavrucak her gece yatağına gözyaşları içinde girer olmuş. Öyle sindirmişler ki derdini kimseciklere açamıyormuş. Kızcağız bir gece yine yastığı gözyaşlarıyla ıslanarak uyuyakalmış. O gece rüyasında Eyüp peygamberi görmüş ve derdini olduğu gibi anlatmış. Sonunda Hazreti Eyüp onun sırtını sıvazlayıp kendisine sabır tavsiye etmiş ve yeşil bir çanak vererek "Evladım," demiş. "Bu çanağı gizli bir yerde sakla. Her gün bildiğin duaları oku ve içinden daima Ya Sabir ismini virt edin. Ağlayacağın zaman gözyaşını bu çanakta biriktir. Çanak dolup taştığı gün inşallah senin de çilen bitecek." Kızcağız heyecan içinde uyanmış. Bir de ne görsün, yeşil çanak baş ucunda duruyor. Çanağı saklayıp rüyasından kimseciklere bahsetmemiş. Zaman su gibi akar derler. Kızcağız ne zaman odasına çekilip ağlasa gözyaşlarını bu çanağa dökmüş. Hayatı gün günden çekilmez oluyor ama çanak da bir yandan doluyormuş. Sıcak yemek yüzüne hasret, gittikçe eriyerek ergenlik çağına yaklaşmış. Bir gece öyle çok ağlamış ki çanak ha taştı ha taşacak. O sırada Eyüp aleyhisselamın sözlerini düşünüp ne olacağını merak ediyormuş. Sabaha karşı amcası kendisini çağırmış ve bütün ev halkıyla birlikte deniz aşırı bir seyahate gideceklerini söyleyip tehditkar ve azarlar bir eda ile kulağını çekerek eve göz kulak olmasını, aksi halde canını alacağını söylemiş. Kız acı içerisinde kıvranırken içinden "İnşallah senin de bir canını alan bulunur," diye geçirmiş. Mazlumun ahı yerde kalmazmış. O yolculukta ev halkının bindiği gemi batmış ve hepsi boğularak ölmüşler. Sabırlı kızcağız anasından babasından kalan mirastan başka amcasının da tek varisi olarak her şeyin sahibi olmuş. Dilimizdeki sabrımız taşıyor, sabrı taştı, sabrımı taşırma ve benzeri deyimlerin menşei budur. Tahammül sınırlarının zorlandığı anlarda ağzımızdan dökülen bu sözün eskiden ciddi bir yaptırımı varmış ve ulu orta değil nadiren söylenir ama söylenince de ardında durulurmuş vesselam. Saman altından su yürütmek. Vaktiyle bir ova köyünde köylüler tarlalarını sulamak için ırmağın suyunu nöbetleşe kullanmak üzere anlaşmışlar. Irmak boyunda sulanan tarlalar açılan kanallar vasıtasıyla sırayla sulanıyor, herkes ziraatiyle meşgul oluyormuş. Köyün açık gözlülerinden birisi daha fazla su alabilmek için tarlasında derin ama ince bir kanal kazıp ırmaktan su çalmayı aklına koymuş. Kanalı gizleme maksadıyla da üzerine çalı çırpı ve taşlarla örtüp araziye uydurmuş. En üstte de saman yığınları koymuş ki kimse kanaldan şüphe etmesin. Bir müddet sonra ırmağın daha aşağılarındaki tarlalara giden suyun azalması üzerine köylüler durumu araştırmaya karar vermişler. Ne çare ki arayıp taramaları sonuçsuz kalmış. Daha yukarılarda çok akan suyun belirli bir noktadan sonra birdenbire azalmasına bir türlü anlam verememişler. Dördüncü kasetin A yüzü sonu, sayfa No. 157.